ayrım 70.
Eğer bu kısa vadeli dalgalanmalar olduğu da kabul edilerek silah teknolojisinin ancak yavaş yavaş değiştiği 18. yüzyılın savaşları ve silahlanma yarışları için doğruysa, enflasyon payı bırakıldığında bile her yeni kuşak uçak, savaş gemisi ve tankın bir öncekine göre çok daha fazla pahalı olduğu yüzyılımız için daha da doğrudur. 1914 öncesinde bir savaş gemisinin 2.5 milyon sterline mal olması karşısında dehşete düşen Edward dönemi devlet adamları, bugün bir değiştirme fırkateyninin İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 120 milyon sterlinden fazlasına mal olduğunu duysalar şaşıp kalırlardı. 1930'lu yılların sonlarında binlerce B-17 bombardıman uçağına seve seve para ayıran Amerikalı Yasama Meclisi üyeleri, bugün anlayışla karşılanacağı gibi Pentagon'un yeni B-1 bombardıman uçağından yalnızca 100 tanesinin 200 milyar dolardan fazlaya mal olacağı yolunda yaptığı tahmin karşısında yüzlerini buruşturmaktadırlar. Tırmanma her alanda sürmektedir. Bombardıman uçakları 2. Dünya Savaşı'nda olduğunun 200 katına mal olmaktadır. Avcı uçakları 2. Dünya Savaşı'nda olduğunun 100 katı ya da daha fazlasına mal olmaktadır. Uçak gemileri 2. Dünya Savaşı'ndakine göre 20 kat, muharebe tankları 15 kat daha pahalıdır. Gato sınıfı bir denizaltı 2. Dünya Savaşı'nda ton başına 5.500 dolara mal oluyordu. Buna karşı Trident ton başına 1.6 milyon dolara mal olmaktadır. Bu sorunları ağırlaştıran şey bugünün silah sanayinin ticari nitelikli serbest pazar imalatından gittikçe uzaklaşmakta olduğu yolundaki işaretlerdir. Savunmanın kendisini ilgilendiren bölümüyle ister Birleşik Devletler, İngiltere ya da Fransa'da olsun, ister daha da büyük ölçüde SSCB'nin merkezi denetim ekonomisinde özel bir ilişki içinde bulunan bir iki dev firma elinde toplanmış olan silah sanayiyi çoğu kez devletin yalnızca kendisinin ve dost devletlerin tüketicisi olacağı ürünler için tekelci iş sözleşmeleri yapması ve maliyenin aşılması karşısında güvence vermesiyle piyasa hareketlerinden korunmaktadırlar. Ticari serbest pazar imalatında ise IBM ve General Motors gibi dev şirketler söz konusu olduğunda bile kalite tüketici zevki ve fiyatın hayati önem taşıyan değişken olduğu hareketli iç ve dış pazarlardan sırf pay kapmak için piyasaya rekabet edilmektedir. Silah sanayi askeri yetkililerin silahlı kuvvetler mümkün olan kimi zamanda inanılırlığı hemen hiç olmayan her türlü savaş senaryosunda çarpışabilsinler diye en ileri son gelişme durumuna uygun silahlara sahip olma arzularıyla harekete geçmekte ve gittikçe daha pahalı, daha incelikli ve çok daha az sayıda mal üretmektedir. Öbüründe ise ev eşyalarının ya da büro bilgisayarlarının ilk prototiplerine başta çok büyük yardım yapıldıktan sonra piyasa rekabeti ve geniş çaplı üretim yüzünden birim maliyetleri aşağıya doğru çekilmektedir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren yeni teknolojik ve bilimsel gelişmelerde meydana gelen patlamanın savunma imalatçılarını hükümetlerle kaçınılmaz olarak serbest piyasa normlarından uzaklaşan bir ilişkiye ittiği doğrudur. Bu artışın günümüzdeki hızı ürküntü vericidir. Birleşik Devletler'de askeri form için yapılan çeşitli öneriler, bir takım alaycı kimselerin 2020 yılına gelindiğinde tek bir uçak tüm Pentagon bütçesini yutacak diye yaptıkları tahminin gerçeğe dönüşmesini belki önleyebilir. Ama bu çabaların bile giderek artan maliyetlerle giderek daha az sayıda silah üretimi eğilimini tersine çevirmesi mümkün değildir. Bu büyük ölçüde 100 bin ayrı parçası olabilen modern avcı uçakları gibi silahların gittikçe daha büyük ölçüde ve kaçınılmaz bir biçimde incelikli hale gelmesi yüzündendir. Ama silah yarışlarının karada, okyanusların üzerinde ve altında, havada ve uzayda devam etmesinden de kaynaklanmaktadır. Bu rekabetlerin en büyüğü, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasındaysa da, iki süper güç yüzünden dünya silahlanma yatırımlarının hemen hemen %80'i bu ülkelerce yapılmakta ve bunlar dünyadaki uçak ve gemilerin %60 ila 70'ine sahip bulunmaktadırlar. Orta Doğu'da, Afrika'da, Latin Amerika'da ve İran'dan Kore'ye, Asya üzerinde daha ufak çaplı silah yarışları ve tabii savaşlar sürmektedir. Bunun bir sonucu olarak 3. Dünya ülkelerinin askeri harcamalarında en yoksul rejimler söz konusu olduğunda bile bir patlama gerçekleşmiş ve bu ülkelere olan silah satışları ve transferlerinde geniş kapsamlı artışlar meydana gelmiştir. 1984'e gelindiğinde 35 milyar dolar gibi muazzam bir miktara ulaşan dünya silah ithalatı, dünya tahıl ticaretine geçmişti. 33 milyar dolar. Şuna da işaret etmek yerinde olur ki, ertesi yıl dünya askeri harcamaları toplam 940 milyar dolara ulaşmıştı. Bu da dünyamız nüfusunun daha yoksul yarısının tüm gelirlerinin bayağı üzerine çıkıyordu. Dahası silaha yapılan bu harcamalar, global ekonomi ile ulusal ekonomilerin çoğunun genişlemesinden daha hızlı olarak artıyordu. Başı Birleşik Devletler ve SSCB çekiyor, ikisi de savunmaya yılda 250 milyar dolardan daha fazlasını ayırıyorlar ve bu miktarı yakın bir gelecekte 300 milyar doların üzerine çıkaracak gibi görünüyorlardı. Çoğu ülkede silahlı kuvvetlere yapılan harcamalar, devlet bütçelerinden ve GSMH'den gittikçe daha çok pay alıyor ve bu gidişi Japonya ya da Lüksemburg'da olduğu gibi amaçların rol oynadığı birkaç istisna dışında silah harcamalarını indirmek için içten bir kararlılık yerine ekonomik zayıflıklar, sağlam para darlığı ve benzeri dizginliyordu. World Watch Institute'un dünya ekonomisinin militarizasyonu diye adlandırdığı süreç şimdilerde bir önceki 25-30 yıla göre daha hızla ilerlemektedir. Bu iki eğilim global verimlilik dengeleri Pasifik havzasına doğru kayarken büyümenin eşitsiz olarak sürmesi ve silah ve silahlı kuvvetlerin maliyetlerinin yükselmesi kuşkusuz birbirlerinden ayrı gelişmişlerdi. Ama aynı zamanda birbirlerini giderek daha çok etkileyebilecekleri de açıktır ve aslında bunu şimdiden yapmaktadırlar. Her ikisini de teknoloji ve sanayi değişmeler dinamiği harekete geçirmektedir. Ayrı ayrı silahlanma yarışlarının ardında politik ve ideolojik sebepler de bulunsa bile. Her ikisi de ulusal ekonomileri fazlasıyla etkilemektedir. İlki zenginliğe ve verimliliğe daha hızlı ya da daha ağır bir tempoyla destek vererek, bir takım toplumları öbürlerinden daha varlıklı hale getirerek, ikincisi de ulusal kaynakları tüketerek, bu tüketiş yalnızca sermaye yatırımı ve ham madde yönünden değil, belki daha da önemlisi, ticari ihracata yönelik büyüme yerine savunmayla bağlantılı üretimde çalışan bilim adamları, mühendisler ve araştırma ve geliştirme personelinin oranı ile de ölçülmektedir. Savunma harcamalarının bir takım ticari nitelikli ekonomik yan ürünler verebileceği ileri sürülmesine rağmen, aşırı silah harcamalarının ekonomik büyümeye zarar vereceği yolundaki düşünceye karşı çıkmak giderek daha zor görünmektedir. Askeri açıdan dengesizce genişleyen çağdaş toplumların yaşadıkları güçlükler, 2. Filip İspanyası'nı, 2. Nicholas Rusyası'nı ve Hitler Almanyası'nı etkileyen güçlüklerin birer tekrarından başka bir şey değildir. Geniş bir askeri kuruluş, büyük bir anıt gibi, etkilenmeye yatkın gözlemcilere heybetli görünebilir. Ama sağlam bir temele dayanmıyorsa, bu temel bizim örneğimizde verimli bir ulusal ekonomidir. İleride çökme riski taşır. O halde daha geniş bir çerçeve içinde düşünüldüğünde bu eğilimlerin ikisi de derin sosyoekonomik ve politik anlamlar taşımaktadırlar. Belli bir ülkede büyümenin yavaş olması muhtemelen halkın moralini çökertecek, hoşnutsuzluklar yaratacak ve ulusal harcama öncelikleri üzerindeki tartışmaları şiddetlendirecektir. Öte yandan hızlı bir teknoloji ve sanayi genişleme temposu da özellikle bugüne kadar sanayileşmemiş bir toplumda bir takım sonuçlar doğuracaktır. Geniş kapsamlı silahlanma harcamaları da ulusal ekonomi içindeki belli bir takım sanayi kollarına yararlı olabilir. Ancak kaynakların toplum içindeki başka gruplardan uzaklaşmasına da yol açabilir ve ulusal ekonomiyi başka ülkelerin ticari rekabetiyle baş etme konusunda daha az yeterli hale getirebilir. Sınır kapılarına dayanmış bir düşman olmadıkça yüksek savunma harcamaları yüzyılımızda hemen her zaman silaha karşı geçim tartışmasına yol açmıştır. Bu kadar açıktan olmasa bile bizim amaçlarımız açısından daha da önemli olan bir tartışmayı da ekonomik kudretin askeri güçle olan gerçek ilişkisi konusunda başlatmıştır. O halde bugün tarihte ilk kez olmamakla birlikte bir ulusun düzen tanımaz bir askeri politik dünya içindeki varlığı ile laissez-faire'ci bir ekonomik dünya içindeki varlığı arasında bir gerilim hüküm sürmektedir. Bir yanda en son silah sistemlerine yaptığı yatırımlar ve ulusal kaynakların çok büyük oranlarda silahlı kuvvetlere kaydırılmasıyla somutlaşan stratejik güvenlik arayışı, öbür yanda da büyümeye, büyüme ise yeni üretim ve zenginlik yaratma yöntemleriyle sağlanmaktadır, verim artışına ve iç ve dış talebin gelişmesine dayanan güçlenmiş bir ulusal ekonomiyle somutlaşan ekonomik güvenlik arayışı arasında. Bunların hepsi de silahlanmaya yapılan aşırı harcamalardan zarar görebilir. Dengesizce genişlemiş bir asker kuruluş ekonomik büyüme oranını yavaşlatabileceği ve ülkenin dünya imalat verimi içindeki payının, dolayısıyla zenginliğinin, dolayısıyla da gücünün gerilemesine yol açacağı içindir ki, sorun tümüyle büyük savunma kuvvetleriyle sağlanan kısa vadeli güvenliği, artan üretim ve gelirin getireceği uzun vadeli güvenlikle ölçüp biçmek sorunu haline gelmektedir. Bu çelişen amaçlar arasındaki gerilimin 20. yüzyılın sonunda özellikle şiddetlenmesi, belki de örnek alınabilecek çeşitli alternatif modellere gösterilen genel ilgi yüzündendir. Bir yanda 1945'ten başlayarak dünya üretiminde ve karşılıklı ticari bağımlılıkta ortaya çıkan büyük artıştan yararlanan ve dış politikalarında başka toplumlarla ticari, barışçıl ilkelere ağırlık veren, çoğu Japonya ve Hong Kong gibi Asya'da bulunan ama İsviçre, İsveç ve Avusturya'nın da aralarına katıldığı son derece başarılı ticaretçi devletler vardır. Sonuç olarak bunlar savunma harcamalarını ulusal egemenliklerinin korunmasıyla bağdaşacak kadar düşük tutmayı amaçlamışlar ve bu yolla kaynaklarını yüksek iç tüketim ve sermaye yatırımı için serbest bırakmışlardır. Öte yandan çeşitli militarize ekonomiler bulunmaktadır. Güneydoğu Asya'daki Vietnam, Yakın Doğu'da uzayıp giden savaşlarını sürdürmekte olan İran ve Irak, İsrail ile onu kıskanan komşuları ve SSCB'nin kendisi, bunların hepsi de her yıl GSMH'lerinin %10'undan çoğunu, kimi zaman çok daha fazlasını, savunma harcamalarına ayırmakta ve bu düzeylerde harcamaların askeri güvenliği sağlamak için gerekli olduğuna kuvvetle inanırken, kaynaklarının verimliliğe yönelik, barışçıl amaçlardan uzaklaşması yüzünden açıkça zarar görmektedirler. Deyim yerinde ise bu tüccar ve savaşçı devletlerin oluşturduğu iki kutup arasında ise yerkürenin geri kalan uluslarının çoğunluğu yer almaktadır. Bunlar dünyanın silah harcamalarını Japonya'da görülen olağanüstü düşük düzeye indirmelerine izin verecek kadar güvenli bir yer olduğuna inanmamakta. Ancak silahlanmaya yapılan geniş çaplı harcamaların yüksek ekonomik ve toplumsal maliyetinden genellikle huzursuz olmakta ve kısa vadeli askeri güvenlik ile uzun vadeli ekonomik güvenlik arasında belli bir değiş tokuş olduğunu da bilmektedirler. Deniz aşırı yerlerde gene Japonya'nın aksine geniş ve kurtulması zor olan askeri taahhütleri bulunan ülkeler için sorun daha da ağırlaşmaktadır. Üstelik önde gelen güçlerin çoğunda planlamacılar silah maliyetlerini yalnızca verimli yatırımlar karşısında değil, özellikle de genel nüfusları yaşlandığı için artan toplumsal talepler karşısında da ölçüp biçmek zorunda olduklarını çok iyi bilmektedirler. Bu da harcamalardaki önceliklerin belirlenmesini her zamankinden daha çok zorlaştırmaktadır. O halde dünya 21. yüzyıla doğru ilerlerken yönetimlerin çoğundan belki de tümünden beklenen başarı üçlü bir başarıdır. Aynı anda ulusal çıkarları için askeri güvence ya da geçerli olabilecek bir tür alternatif güvence sağlamak ve yurttaşlarının sosyoekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve sürekli büyümenin gerçekleşmesini sağlamak. Bunlardan sonuncusu hem bugün için gerekli olan silahları ve geçimi sağlamak gibi olumlu nitelikli amaçlar hem de ileride insanların askeri ve ekonomik güvenliğine zarar verebilecek nispi ekonomik gerilemeden kaçınmak gibi olumsuz nitelikli amaçlar için şarttır. Teknolojik ve ticari değişikliklerin eşitsiz temposu düşünülürse bu başarıların üçünü birden uzun süreyle elde etmek çok zor bir iş olacaktır. Ancak üçüncüsü olmadan ikisinin ya da ikisinden herhangi birinin elde edilmesi ise uzun vadede kaçınılmaz olarak nispi güç kaybına sebep olacaktır. Tabii dünya gücü dinamiğine ayak uydurmayı başaramayan, büyümeleri daha yavaş tüm toplumların kaderi de bu olmuştur. Bir iktisatçının yaptığı hesaba dayanarak işaret edildiği gibi tasavvur etmesi zordur ama bir ülkenin verimlilik büyümesi İngiltere'ninki gibi 100 yıl boyunca öbür ülkelerin %1 gerisinde kalırsa, dünyanın tartışılmaz sanayi lideri olan o ülke bugün sahip olduğu orta halli ekonomi düzeyine inebilir. Dünyanın önde gelen uluslarının bu görevi yerine getirme konusunda ne kadar iyi ya da kötü durumda oldukları bundan sonraki bölümlerin odak noktasını oluşturmaktadır. Vurgulamaya gerek kalmadan ortada olan bir nokta şudur ki, savunma harcamaları, askeri güvenlik, toplumsal tüketime yönelik ihtiyaçların gerektirdikleri ile büyüme için yatırımlar, kaynakların kullanımında bir rekabet üçgeni oluşturdukları için bu gerilime tam bir çözüm getirmek mümkün değildir. Elde edilebilecek en büyük başarı herhalde bu üç amacın hepsini kabaca bir uyum içinde tutabilmektir. Ancak bu dengeye nasıl ulaşılabileceği konusunu kuvvetle etkileyen şey teorik bir denge tanımı değil, her zaman için ulusal koşullar olacaktır. Düşman komşularla çevrili bir devlet, yurttaşları kendilerini nispi olarak tehdit altında hissetmeyen bir başkasına göre askeri güvenliğe daha fazla para ayırmanın daha iyi olacağını düşünecektir. Doğal kaynakları zengin bir ülke için silah ve geçim sağlamak daha kolay olacaktır. Başkalarına yetişmek için ekonomik büyüme konusunda kararlı olan bir toplum, savaşın eşiğinde olan bir toplumdan farklı önceliklere sahip olacaktır. Coğrafya, politika ve kültür hep bir devletin çözümünün bir başkasınınkiyle hiçbir zaman tümüyle aynı olmamasını sağlayacaktır. Bununla birlikte temel düşünce gene aynıdır. Savunmanın, tüketimin ve yatırımın birbirleriyle yarışan talepleri arasında kabaca bir denge olmazsa bir büyük gücün bu statüsünü uzun süre koruması mümkün değildir. Çin'in dengeleme politikası. Silahların çağdaşlaştırılması, halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eldeki tüm kaynakların askeri olmayan verimli girişimlere yöneltilmesi gereğinin birbirleriyle yarışan talepleri aynı anda büyük güçler arasında hem en yoksul hem de stratejik açıdan muhtemelen en az elverişli olan bir konuma sahip Çin Halk Cumhuriyeti'nde ÇHC başka hiçbir yerde olmadığı kadar zorlayıcıdır. Ancak ÇHC bir takım sürüp giden güçlükler çekiyorsa da ülkenin bugünkü liderleri Moskova'da, Washington'da ya da Tokyo'da ve tabii Batı Avrupa'da olanlardan tümüyle daha tutarlı ve daha geleceğe dönük bir yüksek strateji geliştiriyor görünmektedirler. Ve Çin'i sıkıştıran maddi kısıtlamalar büyük olmakla birlikte bunlar sürdürülebildiği takdirde ülkeyi 1-2-10 yıl içinde değişime uğratma umudu veren ekonomik genişleme sayesinde hafiflemektedir. Ülkenin zayıf yanları o kadar iyi bilinmektedir ki bunlara burada kısaca değinmek yeterlidir. Pekin kendisini bir ölçüde haklı olarak tecrit edilmiş ve sarılmış olarak görmüştür. Bu kısmen Mao'nun Çin'in komşularına yönelik politikaları yüzünden olsa da 10 yıllar içindeki rekabetlerinin ve emellerinin de bir sonucudur. Japonya'nın daha önceki saldırganlıklarının anıları Çinlilerin zihninden silinmiş değildir. Ve Pekin'deki liderlerin Japonya'nın son yıllardaki ani ve geniş boyutlu büyümesi karşısındaki ihtiyatlı tutumlarını pekiştirmektedir. 1970'li yıllarda Washington'la ilişkilerde buzların erimesine rağmen Birleşik Devletler'e de bir ölçüde kuşkuyla bakılmaktadır. Bu Rusya karşısında bir blok oluşturmaya fazla hevesli görünen Tayvan'a geçmek bilmez bir ilgi duyduğu anlaşılan ve 3. Dünya ülkelerine ve devrimci hareketlere karşı Pekin'in hoşuna gitmeyecek kadar istekle müdahalede bulunan cumhuriyetçi yönetim varken özellikle böyledir. Tayvan'ın ve kıyı açıklarındaki daha küçük adaların geleceği sıkıntı verici bir konu olarak durmaktadır ve ancak yarı bastırılmış durumdadır. ÇHC'nin Hindistan'la olan ilişkileri soğuk kalmış, iki ülkenin Pakistan ve Rusya ile ayrı ayrı ilişkileri yüzünden karmaşık bir duruma gelmiştir. Çin son yıllarda Moskova'nın kendisine kur yapma çabalarına rağmen SSCB'yi başlıca dış tehlike olarak görme zorunluluğunu hissetmektedir. Bu da yalnızca Ruslar sınıra yığınlarca tümen ve uçak yerleştirmiş oldukları için değil, Rusların Afganistan'ı işgal etmeleri ve daha da kaygı verici olarak Sovyet destekli Vietnam Devleti'nin güneye doğru askeri yayılmacılığı yüzündendir. O halde bir ölçüde yüzyılımızın daha önceki dönemlerindeki Almanlar gibi Çinliler de aynı anda global güç sistemi içindeki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışırlarken kuşatılmışlık üzerinde de ciddi olarak düşünmektedirler. Üstelik hüner gerektiren çok taraflı bir dizi diplomatik görevi yerine getirmek durumunda olan bu ülke, başlıca rakiplerine bakılarak değerlendirildiği zaman, askeri ya da ekonomik yönden çok güçlü olan bir ülkede değildir. Çin ordusu sayısal açıdan büyüklüğüne rağmen, çağdaş harp araçları yönünden hala kaygı verecek kadar yetersiz donanımlıdır. Elindeki tankların, ağır silahların, uçakların ve savaş gemilerinin çoğu Çin'in yıllar önce edinmiş olduğu Rusya'da Batı modellerinin yerli örnekleridir ve daha sonraki çok daha incelmiş silah tipleriyle aynı düzeyde olmadıkları kesindir. Sağlam bir parasının olmaması ve başka ülkelere fazla bağımlı hale gelme konusundaki isteksizliği, yabancı silah alımını en alt düzeyde tutmuştur. Pekin'deki liderler için belki daha da kaygı verici olan, Çin'in muharebe yeterliği açısından olan zayıflıklarıdır. Bunun da sebebi, ordu içindeki profesyonelliğe yöneltilen Mao'cu saldırılar ve köylü milislerin tercih edilmesi olmuştur. Bu tür ütopyacı çözümler Vietnam'la 1979'da olan sınır savaşında pek yararlı olmamış, Vietnam'ın savaşa dayanıklı ve iyi eğitilmiş askerleri yaklaşık 26 bin Çinliyi öldürmüş, 37 binini yaralamışlardır. Çin ekonomik alanda daha da geri görünmektedir. Resmi kişi başına GSMH rakamları batılı kavramlar ve ekonomik ölçülere daha iyi uyum sağlayacak biçimde düzeltildikten sonra bile elde edilen rakam çoğu ileri kapitalist devletlerdeki 13 bin doları hayli aşan ve SSCB'de de epeyce büyük bir değer olan 5 bin dolar yanında ancak 500 dolardır. Bugün 1 milyar olan nüfusunun 2000 yılına gelindiğinde 1.2 ya da 1.3 milyara çıkması beklenirken kişisel gelirde önemli bir artış umudu pek büyük olmayabilir. Önümüzdeki yüzyılda bile ortalama Çin yurttaşı yerleşik güçlerin insanlarına kıyasla yoksul olacaktır. Dahası şunu söylemeye bile gerek yoktur ki bu kadar kalabalık bir ülkeyi yönetmenin farklı grupları, parti, ordu, bürokratlar, çiftçiler, birbirleriyle bağdaştırmanın ve toplumsal ve ideolojik çalkantılar olmadan büyüme elde etmenin güçlükleri en esnek ve en akıllı liderler için bile zorlu bir sınav olacaktır. Çin'in son yüzyılda ülke içinde yaşadıkları uzun vadeli kalkınma stratejileri için cesaret verici örnekler oluşturmamaktadır. Bununla birlikte Çin'de son 6 ya da 8 yıl içinde ortaya çıkan reform ve kendi kendini düzeltme belirtileri dikkat çekicidir. Ve Deng Xiaoping'in önderliği altındaki bu dönemin bir gün tarihçiler tarafından Colbert'in Fransa'sı ya da Büyük Frederick'in saltanatının ilk dönemleri veya Meiji restorasyonunu izleyen 10 yıllardaki Japonya'yı gördükleri gibi değerlendirilebileceği izlenimini vermektedir.